Ayrım 25.
Daha başından anlaşmazlık baş gösterdi. Rezervasyon Klamath Kızılderililerine ait topraklardaydı. Bu yüzden Klamathlar Modoklara istilacı gözüyle bakıyorlardı. Modokların kendilerine ayrılan tarlaların çevresine çit çekmek için tahta kestiklerinde Klamathlar gelip çalıyorlardı tahtaları. Hükümetçe vaat edilenler hiçbir zaman gelmiyordu. Rezervasyon temsilcisi Klamathlara yiyecek ve giyecek veriyor, Modoklara ise bir şey koklatmıyordu. Washington'daki Yüce Meclis Modoklara erzak alınması için para tahsis etmiyordu. Yüzbaşı Jack, halkı arasındaki açlığın gittikçe büyüdüğünü görünce onları rezervasyondan çıkardı. Av hayvanı ve balık bulmak amacıyla daha önce de bir zamanlar yaşadıkları Yitik Irmak Vadisi'ne gittiler. Gel gelelim, vadideki beyaz çiftçiler Modokları orada istemiyorlardı. Hükümet yetkililerine sık sık şikayette bulunuyorlardı. Yüzbaşı Jack halkını beyazlardan uzak durmaları yolunda uyardı. Ama 300 Kızılderilinin kimsenin gözüne görünmeden yaşaması mümkün değildi. 1872 yazında Kızılderili bürosu Yüzbaşı Jack'i Klamath rezervasyonuna dönmesi için uyardı. Jack ise halkının Klamathlarla birlikte yaşayamadığını ileri sürdü. Yitik Irmak üzerinde eskiden de Modoklara ait olan bir yerde Modoklara bir rezervasyon verilmesini istedi. Kızılderili bürosu bu isteği oldukça akla yatkın bulduğu halde çiftçiler zengin otlaklarını, herhangi bir parçasını Kızılderililer vermeye karşı çıktılar. 1872 güzünde hükümet Modoklara Klamath rezervasyonuna geri dönmelerini emretti. Fakat geri dönmeyi reddetti Jack. Askerlere Modokları zor kullanarak Klamath rezervasyonlarına götürme görevi verildi. 28 Kasım 1872'de binbaşı James Jackson 20 askerle birlikte dondurucu bir yağmurda Yitik Irmağı doğru yola çıktı Klamath Kalesi'nden. Süvariler gün doğmadan hemen önce Modok kampına vardılar. Atlarından indiler, kara binalarını doğrultarak kampı sardılar. Chopper Charlie ve daha birçokları silahlarını alıp dışarı çıkmışlardı. Reisi görmek istediğini bildiren binbaşı Jackson, Jack göründüğünde Modokları Klamath rezervasyonlarına geri götürmek üzere büyük babadan emir aldığını söyledi. Peki gideceğim dedi yüzbaşı Jack. Halkını da birlikte götüreceğim. Ama bundan böyle siz beyazların sözüne en ufak bir güven duymuyorum. Kampıma ortalığın henüz karanlık olduğu bir sırada geliyor ve halkımı korkutmayı amaçlıyorsunuz. Sizden kaçmayacağım. Beni görmek yahut benimle konuşmak istediğiniz zaman mertçe gelin bir dahaki sefere. Bunun üzerine binbaşı Jackson oraya anlaşmazlık çıkartmaya gelmediğini söylemek zorunda kaldı. Sonra da Jack'e adamlarını askerlerinin önüne toplamasına emretti. Kızılderililer dizilir dizilmez binbaşı sırasının sonundaki bir çalılığı işaret etti. Silahını oraya bırak. Neden diye sordu Jack. Sen reissin, sen silahını bırakırsan adamlarını da bırakır. Bırak silahını, bundan zarar görmeyeceksin. Yüzbaşı Jack bir an duraksadı. Adamlarının silahlarını bırakmak istemeyeceklerini biliyordu. Ömrümde beyazlara karşı savaşmadım dedi ve bundan sonra da savaşmak istemiyorum. Yüzbaşı Jack silahını bıraktı, ötekilere de aynı şeyi yapmalarını işaret etti. Bir bir gelip tüfeklerini bıraktılar. En son Chopper Charlie kalmıştı. Tüfeğini yerdeki silah yığınının üstüne attı fakat belindeki tabancaya dokunmadı. Binbaşı ona tabancasını da vermesini emretti. Aldınız ya silahımı diye cevap verdi Charlie. Tamer Fraser Butel'e seslendi binbaşı. Alın şunun tabancasını. Ver lan tabancanı Allah'ın belası diye bağırarak Chopper'un üstüne yürüdü Tamer. Chopper Charlie onun bu sözlerine gülmekle yetindi. Öyle kendisine bağırtacak bir köpek değildi o. Butel tabancasını çekti. Orospu çocuğu bana karşılık vermek nasıl olunmuş gösteririm şimdi sana. Chopper hiç istifini bozmadan kendisinin bir köpek olmadığını, tabancasını da vermeyeceğini tekrarladı. Butel tam ateş etmek üzere tabancasını doğrulturken Chopper da hızla çekti tabancasını belinden. İkisi de aynı anda ateşlediler silahlarını. Kızılderilinin kurşunu Tamer'in ceketinin yenine deldi geçti. Chopper ise vurulmamıştı. Silah yanının üstüne uçarak kendi tüfeğini kaptı, ardından bütün Modoklar aynı şeyi yaptılar. O sırada süvari komutanı askerlerine ateş emri verdi. Birkaç saniye karşılıklı kurşun sıkıldı, sonra askerler arkalarında bir ölü, 7 yaralı bırakarak geri çekildiler. Bu arada Modok kadınları ve çocukları küçük sandallarına atlamışlar, Tule Gölü'nün güneyine kürek çekiyorlardı. Yüzbaşı Jack ve savaşçıları da kıyı boyunca çalıların arasına gizlenerek onları izlemeye başladılar. Modokların gölün güneyindeki efsanevi sığınağına, Kaliforniya lav yataklarına gidiyorlardı. Lav yatakları, sönmüş alevlerin kayalık bir takım yarık, oyuk ve çatlaklara dönüştüğü bir yöreydi. Yüzbaşı Jack'in kendine kale olarak seçtiği mağara, bir kaya ve çalılık ağıyla çevrelenmiş kratere benzer bir çukurdu. Gerçi bir avuç savaşçının koca bir orduyla savaşabilemeyeceğini biliyordu ama artık askerlerin peşlerini bırakacağını umut ediyordu. Hiç kuşkusuz bu işe yaramaz kayalarla bir alışverişi olamazdı beyazların. Binbaşı Jackson'ın askerleri Yüzbaşı Jack'in kampına geldiklerinde Salapurya Jim önderliğinde küçük bir Modok grubu da Yitik Irmağ'ın karşı yakasında kamp kurmuş bulunuyordu. Sabahın erken saatlerinde Yüzbaşı Jack adamlarıyla birlikte lav yataklarına doğru kaçarken Salapurya Jim'in kampından silah sesleri işitmişti. "Savaşmak istemediğim için kaçtım," diye anlatıyordu sonradan. "Kadınlarımdan ve erkeklerimden bazılarını vurdular. Durup hesabını sorabilirdim ama durmadım, çektim gittim. Çok az adamım vardı, savaşmak istemiyordum." Daha bir iki gün Salapurya Jim ve yanındakilerin başlarına geleni öğrenemedi. Sonra bir gün aniden sığınağın ağzında bitiverdi Salapurya Jim. Yanında Kıvırcık Hekim, Boston Charlie ve daha 11 Modok vardı. Jack'e, askerler onun kampına geldiği sırada bir sürü beyaz yerleşmecinin de kendi kamplarına baskın vererek üzerlerine ateş açtıklarını söylediler. Beyaz yerleşmeciler anasının kucağındaki bir bebeği, bir yaşlı kadını öldürmüşler, erkeklerden birçoğunu da yaralamışlardı. Bunun üzerine Salapurya Jim ve adamları lav yataklarına doğru çekilirken ölülerinin intikamını almayı kararlaştırmışlar, yol boyunca tek tek çiftlik evlerinde durarak 12 yerleşmeci öldürmüşlerdi. Jack ilkin Salapurya Jim'in palavra attığını sandı ama ötekiler de doğrulayınca inanmak zorunda kaldı. Ölen beyazların adlarını verdiklerinde Jack kulaklarına inanamadı. Bazıları yakından tanıdığı ve gerçekten güven duyduğu yerleşmecilerdi. "Niçin öldürdünüz onları?" diye sordu. "Ben hiçbir zaman dostlarımı öldürmek istemezdim. Bu işin sorumluluğu size aittir." Yüzbaşı Jack askerlerin elinde gecinde geleceğinden emindi. İntikam alabilmek için uçsuz bucaksız lav yataklarına bile geçeceklerdi. Ve Modokların reisi olduğu için Salapurya Jim ve ötekilerin işlediği cinayetlerin hesabını vermek durumunda kalacaktı. Buz ayına kadar hiç asker gözükmedi ortalarda. 18 Ocak 1873 günü dış savunma çemberinde nöbet tutan Modoklar, lav yataklarına bakan bir yara ağır ağır yaklaşan bir grup mavi ceketli gördüler. İlk başta uzaktan ateş ederek uzaklaştırdılar askerleri. Ne var ki 3 gün sonra 104 Oregon ve Kaliforniya gönüllüsünün desteğinde 225 kişilik bir muvassaf asker kuvvetli kış öğleden sonrasının sis bulutları arasından bir hayaletler ordusu gibi çıka geldi. Yüzbaşı Jack'in sığınağının karşısındaki tepelerde mevzilendiler, sonra karanlık çökerken ısınmak için çalı ateşi yakmaya başladılar. Komutanlar askerler tarafından sarıldıklarını anlayınca Modokların ortaya çıkıp teslim olacaklarını umuyorlardı. Nitekim Yüzbaşı Jack teslim olmaktan yanaydı. Askerleri nasıl yerleşmecileri öldüren Modokları istediğini biliyor ve kanlı bir çarpışmada tüm adamlarının canlarını gözden çıkarmaktansa ötekilerle birlikte asker reislere teslim olmayı yeğ görüyordu. Oysa Salapurya Jim, Kıvırcık Hekim ve yerleşmecilerin öldürmesine katılan öteki Modoklar teslim olunmasına karşıydılar. Jack'i kabilenin nasıl davranacağını saptamak üzere bir kurultay toplamaya zorladılar. Herkes oy versindi. Sığınaktaki 51 savaşçıdan sadece 14'ü teslim olmaktan yana oy kullandı. 37 ise askerlere karşı çarpışılmasından yana oy verdi. Ayın 17'sinde henüz gün doğmadan sisle örtülü lav yataklarında askerlerin gürültüsü işitilmeye başladı. Çok geçmeden howitzerlerin askerlerin saldırısının başladığını duyurdu. Hazırdı Modoklar. Başlarına taktıkları çalılarla yarıkların, oyukların içinde bir oraya bir buraya koşuyor, askerleri yaklaştırmıyorlardı. Öğleye doğru saldırgan askerlerin hattı bir milden fazla genişlemiş, sis ve doğal engebeler yüzünden aralarındaki haberleşme aksamaya başlamıştı. Madok savaşçıları kayaların arkasına saklanarak cephede sağa sola ileri geri koşuyor, böylece sayılarını olduğundan fazla gösteriyorlardı. Bir ara bir bölük asker sığınağa doğru tırmanmaya koyuldu. Ama Madoklar o saat yoğunlaştırdılar ateşi. Üstelik kadınlar da savaşçıların yanı başında tüfek atıyordu. Gün hayli ilerlediğinde Jack ile Ella'nın askerleri geriletilen bir saldırı başlattılar. Ölü ve yaralılarını ortada bırakarak geri çekilmek zorunda kaldı askerler. Gün batımından hemen önce sis dağıldı. Madoklar askerlerin Yarın Tepesi'ndeki kamplarına doğru çekileceklerini açıkça gördüler. Savaşçılar mavi ceketlilerin vurulup kaldığı yere gittiklerinde 9 karabina ile 6 fişeklik buldular. Daha ileride gene bir miktar cephaneye ve askerlerin kaçarken düşürdükleri ordu tayınlarına rastladılar. İyice karanlık çöktüğünde Madoklar büyük bir ateş yakarak o günkü zaferini kutladılar. Çarpışmada ne ölen olmuştu ne de ciddi bir yara alan. Bir gün daha çarpışmaya yetecek kadar tüfek ve cephane ele geçirmişlerdi. Ertesi sabah tam askerleri karşılamaya hazırlanıyorlardı ki beyaz bayrak açmış birkaç mavi ceketlinin geldiğini gördüler. Ölülerini toplamak istiyorlardı. Akşama varmadan tepedeki bütün askerler çekilmişti. Mavi ceketlilerin geri geleceklerine inanan yüzbaşı Jack ta uzaklara kadar gözcüler dikti. Günler birbirini izledi, ne gelen vardı ne giden. Kızılderililerle dav yataklarında, kayalarla kaplı çatlakların, yarıkların, oyukların, mağaraların ortasındaki sığınaklarına kadar göğüs göğüse çarpıştık diye rapor veriyordu askerlerin komutanı. Onları o erişilmez sığınaklarından çıkarmak için hiç değilse 1000 kişi gerekir. Ayrıca oralar havan topuyla sürekli dövülmelidir. Lütfen en yakın bir tarihte oraya havan toplarıyla gitmeme izin verin. 28 Şubat günü Yüzbaşı Jack'in kuzeni Binema lav yataklarına geldi. Frank Riddle adlı bir beyazla evli olan Binema'nın yanında kocası ve başka 3 adam vardı. Bu adamlar Yireka'ya özgürce gidip gelebildikleri günlerde Madoklara karşı dostça davranan beyazlardandı. Binema neşeli, hamarat, değirmen yüzlü genç bir kadındı. Adı artık Toby Riddle olmuştu. Kocasının hayat tarzını benimsemiş olduğu halde Jack ona güvenirdi. Binema, beyaz adamları kendisiyle görüşmeleri için getirdiğini, dostluklarını ispatlamak amacıyla geceyi Kızılderililerin sığınaklarında geçireceklerini söyledi Jack'e. Onun bu sözleri üzerine Yüzbaşı Jack, iyi karşılanacaklarını ve en ufak bir zarar görmeyeceklerini bildirdi. Yapılan toplantıda beyazlar Washington'daki büyük babanın barış kampanyası yapmak isteyen bazı komisyon üyeleri gönderdiğini açıkladılar. Büyük baba Madoklarla yapılacak bir savaştan kaçınabileceğini umut ediyor ve barış için bir çözüm yolu bulunabilmesi amacıyla Madokların gelip komisyon üyeleriyle görüşmelerini istiyordu. Komisyon üyeleri lav yataklarından pek uzak olmayan Fairchild'ın çiftliğinde bekliyorlardı. Madoklar Oregon'lu yerleşmecileri öldürdükleri için Salapuya Jim ve adamlarına ne yapılacağını sorduklarında eğer savaş tutsağı olarak teslim olurlarsa Oregon yasalarına göre yargılanmayacakları cevabını aldılar. Uzaklarda bir yerlere götürülecekler ve sıcak yerlerden birinde Kızılderili bölgesinde yahut Arizona'da bir rezervasyona yerleştirileceklerdi. Geri döndüğümüz zaman diye cevap verecek. Komisyon üyelerine onlarla görüşmek, konuşmak, bana ve halkıma önereceklerini öğrenmek istediğimi söyleyin. Ya gelip beni götürsünler ya da haber göndersinler. Barış konuşmaları sırasında beni düşmanlarıma karşı korumayı üstlenirlerse görüşürüm onlarla. Ertesi sabah Binema Jack'e toplantı yerini ve gününü haber vereceğini vaat etti ve konuklar ayrıldılar. Aynı gün Salapuya Jim ve adamları habersizce Fairchild'ın çiftliğine gittiler. Komisyon üyelerini buldular ve savaş tutsağı olarak teslim olmak istediklerini söylediler. Barış komisyonu bir zamanlar Madokların Oregon'daki temsilcisi olan Alfred B. Meacham, Kaliforniyalı bir din adamı Eleazar Thomas ve Klamath rezervasyonundan bir temsilci LSDR'dan meydana gelmekteydi. Komisyonun çalışmaları ise lav yataklarının dışında toplanan birliklerin komutanı General Edward R.S. Canby tarafından denetleniyordu. Bu Canby, 12 yıl önce New Mexico'da Manuelito'nun Navajo'lara karşı savaşan, sonra da barış yapan Canby'ydi. Salapurya Jim'in Modokları Canby'nin karargahına gelip de hiç beklenmedik bir şekilde teslim olduklarını açıklayınca General o kadar sevindi ki hemen Washington'daki büyük savaşçı Sherman'a bir telgraf çekerek Modok Savaşı'nın sona erdiğini ve savaş tutsaklarını ne zaman ve nereye götürmesi konusunda kendisine talimat vermesini bildirdi. Bu heyecan arasında Salapurya Jim ve adamlarını tutuklamayı unutmuştu Canby. Modoklar şimdi artık kendilerini Oregonlulara karşı korumak durumunda olan askerleri yakından görmek amacıyla askeri kampın içinde gezinmeye koyuldular. Ne var ki gezintileri sırasında onları tanıyan bir Oregonluyla karşılaştılar. Adam onları görür görmez Yitik Irmak'taki yerleşmecileri öldürdükleri için hemen tutuklanmaları gerektiğini söyleyerek bağır bağır bağırmaya başladı. Adamın dediğine bakılırsa Oregon valisi mutlaka öldürüleceklerini vaat etmişti, eline geçirir geçirmez asacaktı onları. İşlerin sarpa sardığını gören Salapurya Jim ve adamları ilk fırsatta atlarını atlayarak dört nala lav yataklarına döndüler. Yüzbaşı Jackie komisyon üyeleriyle görüşmek üzere Fairchild'ın çiftliğine gitmemesi yolunda uyardılar. Önerilen toplantı Modokları yakalayıp asılmaları için Oregon'a göndermek amacıyla düzenlenmiş bir tuzaktı. Bundan sonraki birkaç gün Winema ve Frank Riddle'ın gelip gitmeleri onlara haber getirip götürmeleriyle geçti ve Salapurya Jim'in Modokların kuşkusunun yalnız kendileri için söz konusu olduğu kadarıyla doğrulandı. Oregon'dan gelen siyasi baskılar General Canby ve komisyon üyelerini Salapurya Jim ve adamlarına vaat ettikleri af önerisini geri almaya zorluyordu. Ama Yüzbaşı Jack ve geri kalan Modoklar gelmekte ve korunmakta güvencesi altında teslim olmakta serbesttiler. Yüzbaşı Jack tam anlamıyla bir ikilemin içine düşmüştü işte. Salapurya Jim ve çetesi terk ederse kendi hayatını kurtaracaktı. Ama Salapurya Jim kendisine Modokların reisine sığınmaya gelmişti. 6 Mart günü Jack kız kardeşi Mary'nin yardımıyla komisyon üyelerine bir mektup yazdı. Kız kardeşine vererek Fairchild'ın çiftliğine gönderdi. Artık her şey silinip temizlensin, hiç kan dökülmesin bundan böyle diyordu. O katillerden tiksiniyorum fakat çok az adamım var, onları nasıl ele vereceğimi bilmiyorum. Onlar benim halkımı uykuda öldüren adamlarını ele verirler miydi acaba? Ben hiçbir zaman halkımın katillerini istemedim onlardan. Asmaları için atımı verebileceğimi aklıma almıyor da adamlarımı kendi elimle asılmaya gönderebileceğimi düşünemiyorum. Atımı asılmaya gönderebilir, üstelik hiç ağlamam da belki. Ama adamlarımı kendi elimle asılmaya gönderirsem yüreğim parçalanır. Ne var ki Canby ve komisyon üyeleri gene de Yüzbaşı Jack'le görüşmek ve ona çıkacak olan savaşın halkına katilleri teslim etmekten daha pahalıya oturacağını anlatmak istiyorlardı. Büyük savaşçı Sherman, Canby'ye Modoklara karşı askerlerini kullanmasını, böylece Kızılderililere artık kutsal lav yataklarındaki mezarlar dışında herhangi bir rezervasyonun gerekmeyeceğini öğütlemiş olduğu halde sabrını sürdürüyordu general. 21 Mart günü Yüzbaşı Jack ile Chopper Charlie, Canby'nin küçük bir süvari birliği eşliğinde sığınaklarına bakan tepeden aşağı indiğini gördüler. Canby'nin açıktan açığa üstüne gelişi karşısında ne edeceğini bilmiyordu Jack. Savaşçılarını kayaların arasına yerleştirdi, sonra süvariler arasından uzun boylu bir karaltının kendilerine doğru yaklaşışını seyretmeye koyuldu. Gelen adam bir ordu cerrahıydı. Yüzbaşı Jack ile General Canby arasında gayri resmi bir görüşme yapılmasını öneriyordu. Birkaç dakika sonra Jack ile Canby karşı karşıyaydılar. Canby, Jack'e eğer halkıyla birlikte lav yataklarından çıkarlarsa kendilerine iyi davranılacağını, yiyecek, giyecek ve bir sürü armağan verileceğini anlatıyordu. Jack Canby'ye Modoklara verecek bu kadar çok şeyi varsa neden birazını beraberinde getirmemiş olduğunu sordu. Sonra neden askerleri alıp götürmediğini de sordu. Modokların tek isteği yalnız bırakılmalarıydı. Bu kısa konuşma sırasında Jack de Canby de Salapurya Jim'in çetesinden ve yerleşmecilerin öldürülmesinden hiç söz açmadılar. Jack hiçbir vaatte bulunmadı. beklemek ve bundan sonra Kembi'nin ne yapacağını görmek istiyordu. Kembi ek birlikler getirdi ve onları Modokların sığınağının çevresine yerleştirdi. 4. topçu bölüğü eşliğindeki 1. süvari ve 21. piyade bölükleri şimdi artık Kızılderilileri kolayca vuracak bir mevzideydiler. Yüzbaşı Jack 2 Nisan'da komisyon üyelerine bir mesaj gönderdi. En yakın asker kampıyla kendi sığınağı arasında tam yarı yolda onlarla buluşmak istiyordu. Aynı gün Binema ve Frank Riddle'la birlikte Kembi, Mitchum, Thomas ve diğer atlarını atlayarak yardaki asker kampının aşağılarındaki kayalık vadiye gittiler. Jack, Salapurya Jim ve daha birçok modok orada beklemekteydi. Barışçı niyetlerinin bir belirtisi olarak beraberlerinde kadınlarını da getirmişlerdi. Jack, Mitchum'la eski bir dost gibi selamlaşmasına karşın Kembi ile konuşurken biraz sertti sesi. Askerlerini niçin bu kadar yaklaştırdığını ve niçin Modokların sığınağının iki yanına mevzilendirdiğini sordu. Kembi toplantılarını daha kolay yapabilmeleri ve kendisini güven altında hissetmek için karargahını Jack'in karargahına yaklaştırdığını söyleyerek bu soruyu geçiştirmeye çalıştı. Ama Jack Kembi'nin bu açıklamasını hiç de yeterli bulmadı. Askerlerin lav yataklarından uzaklaştırmasını ve geri gönderilmesini istedi. Sonra da sözü Salapurya Jim ve çetesi meselesine getirdi. Salapurya Jim ve çetesine de öteki modoklara davranıldığı gibi davranılacağı kabul edilmediği sürece teslim olmak diye bir şey söz konusu olamazdı. Kembi cevabında onlara ne yapılacağını ve nereye gönderileceklerini ordunun kararlaştıracağını, yerleşmecilerin katilleri için bir af vaadinde bulunmayacağını söyledi. Konuşurlarken lav yataklarının üzerine kara bulutlar kapladı. Az sonra da ürpertici bir yağmur başladı. Kembi böyle yağmurun altında oturup konuşamayacaklarını ileri sürdü. Siz benden daha sağlam giyinmişsiniz diye cevap verdi Jack alaycı bir edayla. Ama korkmayın, ben kar değilim ki eriyeyim. Kembi Jack'in bu sözlerini duymazdan geldi ve bir dahaki toplantıları için bir çadır diktireceğini söyledi. Ertesi sabah askerleri aşağıya toplantı çadırı dikmeye yolladı. Gel gelelim, askerler çadırı toplantının daha önceleri yapıldığı kayalık vadiye değil de asker kampının ve topçu bataryalarının tam görüş alanı içerisine giren çalılık bir düzlüğe kurdular. 2 gün sonra Yüzbaşı Jack, Mitchum'a bir mesaj göndererek kendisiyle ve yakındaki çiftliğin sahibi eski dostu John Fairchild'la görüşmek istediğini bildirdi. Fakat bu arada Kembi'yi ya da Peder Thomas'ı getirmemelerini özellikle belirtti. Mitchum ve Fairchild bu istek karşısında şaşırmışlardı ama Binema ve Frank Riddle'la birlikte toplantı çadırına gittiler. Modoklar orada kendilerini bekliyorlardı. Jack beyazları iştenlikle karşıladı, sırtında mavi üniformayı taşıdığı ve Kızılderililerle olan dostluğundan çok fazla söz ettiği için Kembi'ye güvenmediğini, üstelik generalin konuşmalarının askerlerini lav yataklarına her geçen gün biraz daha yaklaştırdığı düşünülürse gerçekle bağdaşmadığını anlattı Yüzbaşı Jack. Peder Thomas'a gelince o bir papaz hekimiydi, onun kutsal ilacı Modokların inancına ters düşüyordu. Şimdi konuşabiliriz dedi Jack. Seni ve Fairchild'ı tanıyorum. Nasıl bir insan olduğunuzu çok iyi biliyorum.